Ayrım 33, sayfa 315. 9 Ağustos'ta İstanbul Halk Partisi örgütünün Sarayburnu Gülhane Parkı'nda bir eğlence gecesi vardı. Gazi bu toplantıyı halkın nabzını yoklamak için iyi bir fırsat olarak gördü. Gece 23'e doğru motorla Gazi, arkadaşları ve maiyeti Sarayburnu iskelesine çıktılar. Sarayburnu gazinosuna geldiler. Büyük coşkuyla karşılandılar. Gazino çok kalabalıktı. Masalar ailelerle doluydu. Gazi ve yanındakiler kendilerine ayrılan uzun masaya oturdular. Sahnede Mısırlı ses sanatçısı Müniretül Behdiye vardı. Güzel sesiyle Arapça şarkılar söylüyordu. Sonra bir ince saz heyeti Türk müziği çalıp söyledi. Kılıkları özensiz, çalıp söyleyişleri toplama oldukları için iyi değildi. Dipnot: bazı kimseler yasağın bu geceden sonra başladığını ileri sürüyorlar, doğru değildir. Gazi 1 Kasım 1934 yılında meclisi açarken yaptığı konuşmada Türk müziğini eleştirmişti. İçişleri Bakanlığı bu konuşma üzerine radyolarda Türk müziği yayımlanmasını yasakladı. Yasağın tarihi 2 Kasım 1934-6 Eylül 1936 arasıdır. Elbette Atatürk'ün bilgisi ve onayı ile yasaklanmıştır. Halk müziği de 7 Şubat 1936 gününe kadar yayımlanmamıştır. Atatürk'ün bütün eserleri 27. cilt sayfa 43. 7 Şubat 1936'da halk müziğine, daha sonra da klasik Türk müziğine yer verildi. Türk müziği plaklarının satışı serbestti. Gazinolarda da serbest olduğunu hatırlıyorum. Bakırköy Viyana gazinosu dolayısıyla evimizin karşısındaydı. Yasak radyo ile sınırlıydı. Yasak meyhaneye düşen, bayağılaşan, bu haliyle her Türk musikisini seven insanı üzen, Türk müziğinin kendini toparlamasını sağlayacaktır. Devlet Ankara ve İstanbul radyolarını bu musiki için iki önemli okul haline getirir. Halk müziği daha yeni yeni tanınıyor, araştırılıyor, derleniyordu. Halk müziği Cumhuriyet döneminde yayılıp tanınmıştır. İlk ünlü halk müziği sanatçısı tamburacı Osman Pehlivan'dır. Yayılıp tanınmasını sağlayanların başında rahmetli Muzaffer Sarı Sözen gelir. Saz heyeti sustuğunda büyük gazinonun öbür ucundaki sahnede bulunan orkestranın canlı müziği duyuldu. Halkın bir bölümü dans etmek için pisti doldurdu. Neşe doruğa çıktı. Gazi birinden aldığı bir defterin yapraklarına yeni yazı ile dinlediği musiki hakkında bir şeyler yazdı. Önce Afet'e okuttu. Onun yanlışsız okuduğunu görünce memnun oldu. Fali Rıfkı Bey'e göz gezdir, sana okutacağım dedi. Ortalık durulunca Gazi ayağa kalktı. Derin bir sessizlik oldu. Halkı selamlayan kısa bir konuşma yaptı. Kalabalık içinden bir genci çağırdı. Yazdıklarını okumasını istedi. Genç okuyamadı. Gazi, vatandaşlar dedi. Bu notlarım Türk harfleriyle yazılmıştır. Kardeşiniz bunu derhal okumaya çalıştı. Okuyabilir de. Ama henüz alışmamış olduğu görülüyor. İsterim ki bu alfabeyi hepiniz 15 gün içinde öğrenesiniz. Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Şimdi yeni Türk alfabesiyle yazdığım bu notları bir arkadaşa okutacağım. Dinleyiniz. Göreceksiniz ki çok kolay yazılmakta ve okunmaktadır. Musiki ile ilgili yazıyı Fali Rıfkı Bey'e verdi. O okudu. Özet: bu gece burada güzel bir rastlantı eseri olarak Doğu'nun en seçkin iki musiki heyetini dinledim. Bilhassa sahneyi birinci olarak süsleyen Müniretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında başarılı oldu. Fakat benim Türk duyguları üzerindeki gözlemim şudur ki artık bu musiki Türk'ün çok gelişmiş ruh ve duygularını tahmine yetmez. Bu anda uygar dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar doğu musikisi denilen terennümler karşısında cansız gibi görünen milletler harekete, faaliyete geçti. Oynuyorlar, şen şatırdırlar. Hakikaten Türk doğuştan şen şatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için fark olunmamışsa o kendinin kusuru değildir. Fakat Türk milleti bütün yanlışları kanıyla düzeltti. Artık rahattır. Artık Türk şendir. Çünkü ona ilişmenin tehlikeli olduğunu tekrar kanıtlamak gerekmeyeceği düşüncesindedir. Bu sözler şiddetle alkışlandı. Gazi ayağa kalktı, alfabe konusuna değindi. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik, milletseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir milletin %10'u, 20'si okuma yazma bilir, %80'i, 90'ı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanların utanması lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün uygarlık aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Halk coşku içindeydi, kadehini halka doğru kaldırdı. Milletimin şerefine içiyorum. Binlerce ağızdan afiyet olsun dileği yükseldi. Bir genç kız Cumhuriyet Marşı'nı söyledi, bütün halk katıldı. Gazi ve arkadaşları kalktılar, saat 2'ye geliyordu. Gazi bağırdı, tekrar görüşelim. Halk da ayağa fırlamıştı, tekrar görüşelim. Gazi çıkarken gözü çarşaflı bir kadına takıldı. Kadın sımsıkı bir çarşaf giymişti, yalnız bir gözü açıktı. Gazi kadına yaklaştı, hanımefendi adınız nedir?
Hafız Hanım.
Nerelisiniz?
Eyüplüyüm.
Hafız Hanım, benim hatırım için başındaki şu siyah örtüyü atıp etrafını daha rahat görmek istemez misin?
Hafize Hanım hiç yanıt vermeden iki eliyle sarıldığı çarşafının üst parçasını başından çekip aldı.
Sana kurban olurum diye Gazi'nin ellerine sarılarak öptü. Bu olay halkı müthiş coşturdu. Gazi'yi karşı kıyıya kadar yansıyan coşkun alkışlar ve dağ başını duman almış marşı ile uğurladılar.
Dipnot: Hafize Hanım'ın bölümü için Kılıç Ali'nin anıları, sayfa 279-280.
Yeni Türk harfleri hakkındaki kısa konuşma gece yarısından sonra yapıldığı için ertesi günkü gazetelere yetişmedi. Ama radyoların haber saatlerinde yer aldı. 11 Ağustos'ta bütün gazeteler konuşmayı yayımladılar. Çoğu yeni alfabeyi de vermişti. Konuşma çok büyük yankı uyandırdı. Eğitim ailesi gelişimi sevinçle karşıladı. Öğretmenler yeni yazıya çok çabuk uyum sağlayacaklardı. Okulda öğrendikleri yabancı dil dolayısıyla Latin harflerini tanıyor, okunuşlarını biliyorlardı. Öğretmenlere yazım kurallarını öğretmek için tatil biter bitmez kurslar başlayacaktı. Dolmabahçe'nin üst katındaki bir salona iskemleler, yazı tahtası, kağıt kalem tebeşir konulmuş, büyükçe bir sınıf haline getirilmişti. 11 Ağustos günü dilci İbrahim Necmi Bey, dilmen, bazı milletvekillerine ve Cumhurbaşkanlığı görevlilerine yeni yazı hakkında ders verdi. Ders 2 saat sürdü. Buna birinci konferans denilecekti. Alfabe Türk dilinin özelliklerine göre düzenlenmiş 29 harften oluşuyordu. Türkçe'de bulunan 8 sesli harfe yer verilmişti. 21 sessiz harf vardı. Yabancı dillerde bulunan CH, SCH gibi ikili üçlü harfler, Q, X, W gibi Türk dilinde olmayan sesleri temsil eden harfler alfabede bulunmuyorlardı. Latin esaslı alfabelerin en kolayı, en sadesi, en akla yakınıydı. Yazıldığı gibi okunuyordu. Gazi de ders dışında gelen misafirleri eğitmeye ve sınava çekmeye başlamıştı. Bazılarına da görev dağıtmıştı. Afet yeni yazıyı Zehra ile Rukiye'ye öğretecekti. İsmail Hakkı Bey korumaları, birliğindeki subayları, subaylar assubay ve erleri eğiteceklerdi. Gazi demeç almak için gelen Yunus Nadi Bey'i sınava çekti. Yazım konusunda eksikleri vardı. Yarım saatte örnekleriyle yeni yazıyla ilgili ana yazım kurallarını anlattı. Yazımda İstanbul ağzı esas alınmıştı. Çünkü en gelişmiş, olgunlaşmış ağız oydu. Kısa açıklama Yunus Nadi Bey'i şaşırttı.
Say hepsi bu kadar mı?
Evet, hepsi bu kadar.
Neşe içindeydi. Yeni yazıya geçildiği zaman gazetelerde, kitaplarda harflerin en güzellerinin, kolay okunabileceklerin kullanılmasını istedi. Saat ilerlemişti, yemeğe oturdular. Geç saatlere kadar alfabe konusu konuşuldu. Gazi'nin çalışma tarzı böyleydi. Düşünüyor, danışıyor, tartışıyor, inceliyor, gerekirse yıllarca bekliyor, bir karara varınca da konuya bütün gücüyle kenetleniyordu.
Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 22. cilt sayfa 164-169. Bilal Nevşimşir Türk Yazı Devrimi sayfa 167. Yurtta yeni yazı seferberliği başladı. Her kurum, kuruluş yeni yazının yayılması için çalışacak, bazı gazeteler yeni yazı dersleri yayımlayacaklardı. İstanbul Tramvay Şirketi tabelalarını yeni yazıya çevirmeye, mahalle muhtarları mühürlerini yeni yazıyla kazıtmaya başladılar. Dükkanların tabelaları ağır ağır değişiyordu. Bu ilgi, heyecan, heves yeni yazı yandaşlarını bile şaşırtacaktır.
Ne büyük ihtiyaç, ne büyük özlenmiş.
20 Ağustos günü Doktor Reşit Galip'in yeni harflerle ilgili bir yazısı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı. Yazar özetle diyordu ki, "Milli mücadele deyimini yalnız askeri hareketler dönemine ait saymak doğru değildir. Lozan Barışı, saltanat ve ilafetin kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, mahkemelerin birleştirilmesi, medreselerin, tekkelerin kapatılması, fesin atılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, bütün bunlar milli mücadelenin askeri zaferlerimiz kadar başarılı aşamalarıdır. Eski harflerde dini bir değer ve nitelik görmek isteyenler cahil değilseler mutlaka azılı gericilerdir. Eski harflerin Mekke'de icat olunmadığını ilkokul çocukları bilebilir." 21 Ağustos'ta çeşitli devlet dairelerinde yazı kursları açıldı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı da yeni yazı kursu açmıştı. Ahmet Ağaoğlu'nun kızı Süreyya Hanım, Ankara Keçiören'de ev ev dolaşıp isteyen hanımlara yeni harfleri öğretmeye koyuldu. Bu hizmetin benzerini birçok kadın öğretmen bulundukları yerlerde yapacaklardı. İstanbul Üniversitesi'nin eski hocalarından bazıları, eğer alfabe değişirse kalemlerini kırıp tek satır bile yeni yazı yazmayacaklarını açıklamışlardı. Bu açıklamanın üniversite ortamında bir etkisi olmadı. Vakti gelmiş bir akımı durdurmak mümkün müydü? İstanbul Üniversitesi yeni harfler konusunda konferanslar düzenledi. İlk konferansı bugün Profesör Şekip Tunç verdi. Konuşma hoparlörle dışarı yansıtılarak çevrenin dinlemesi de sağlandı. Alfabe Kurulu'nun hazırladığı Yeni Türk Alfabesi adlı kitapçık kapışılıp bitmişti, yeniden basıldı. Gazi'nin Sarayburnu konuşması Türkiye'yi baştan başa saran bir heyecan dalgası yaratmıştı. Olağanüstü bir hava esiyordu. Çağdaşlaşma yolunda en büyük adımlardan biri atılmaktaydı. 23 Ağustos günü Gazi Günü Birliği'ne Tekirdağ'a gitti. Valilikte ve belediyede görevlere ve halka yeni alfabeyi tanıttı, anlattı, yazdırdı, okuttu. Halkın ilgisi, anlayışı, isteği çok mutlu etti. 25 Ağustos'ta Dolmabahçe'de milletvekillerinin ve üst yöneticilerin katılacağı bir toplantı yapıldı. İkinci konferans. Dipnot: Tekirdağ ziyareti hakkında görgü tanığı Hilmi Yücebaşı'nın izlenimleri. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Sayfa 132-136. Bu yarı ders, yarı kurultay nitelikli bir toplantı olacaktı. Alfabe tartışmaya açılıyordu, dileyen eleştiride bulunacaktı. Nitekim bir iki kişi yazılı eleştiride bulunmuştu. Biri Ç ve Ş harflerinin çengellerine takılmıştı. Ş harfi yerine X harfinin kullanılmasını öneriyordu. Bir başkası uzun okunan İ yerine Y harfinin kullanılmasını istiyordu. Davetler erkenden gelerek salonda yerlerini aldılar. Hepsine Yeni Türk Alfabesi kitabı dağıtıldı. İstanbul Valisi, Belediye Başkanı, Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa, Alfabe Kurulu üyelerinden Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Ruşen Eşref, Ahmet Cevat Emre Beyler de gelmişlerdi. Saatinde Gazi TBMM Başkanı Kazım Özalp, Başbakan İsmet Paşa, bazı bakanlarla gelerek yerini aldı. Dolmabahçe Sarayı yapılışından beri böyle toplantılara, çalışmalara sahne olmamıştı. İbrahim Necmi Bey yazı tahtasına harfleri yazarak, okunuşlarını söyleyerek, yazım kurallarını göstererek, örnekler vererek uzun bir konuşma yaptı. Tartışıldı. Toplantı 4,5 saat sürdü. Çalışmalara 3 gün ara verildi. Gazi bu aradan yararlanarak Yeni Türk Alfabesini tanıtmak, anlatmak için İsmet Paşa ile birlikte Mudanya ve Bursa'ya gidip geldi. Üçüncü toplantı, konferans 29 Ağustos günü yapıldı. Bu toplantıya milletvekilleri, hükümet, ordu, yönetim, üniversite temsilcileriyle yazarlar ve aydınlar katıldı. Katılanların sayısı 200 kişi kadardı. Gazi İsmet Paşa ile birlikte geldi. Toplantıyı Meclis Başkanı Kazım Özalp yönetti. Tartışma serbestti, isteyen konuştu. Sorulan sorulara alfabe kurulu üyeleri yanıt verdiler. Bazı konularda Gazi de düşüncelerini belirtti. Son konuşmayı Başbakan İsmet Paşa yaptı. Konuşmasında tasarlanan alfabenin hiçbir ülkenin alfabesine benzemediğini, Türk dilinin alfabesi olduğunu belirtti. Son olarak dilin zamanla yapısına uymayan sözcükleri atacağını da ekledi. İlk kez yazı devriminin dil devrimine de yol açacağını İsmet Paşa söylüyordu. Yazı tahtasına İbrahim Necmi Bey İsmet Paşa'nın önergesini yazdı. Önerge Türk alfabesinin kabulü hakkındaydı. Gazi topluluğa sordu. Aynı görüşte misiniz arkadaşlar? Katılanlar topluca hay hay evet kabul dediler. Dolmabahçe kurultayı alfabeyi onaylamıştı. Bugünlerde Yunanistan'da Türk-Yunan ilişkilerini yakından ilgilendiren bir olay yaşanmaktaydı. Plastiras, Pangalos ve Kondilis darbelerinden ve diktatörlüklerinden sonra yeniden cumhuriyete ve çok partili hayata geçirilmişti. Venizelos seçimi kazanarak 19 Ağustos'ta iktidara gelmiş başbakan olmuştu. Seçim kampanyası sırasında Yunan ırkçılarına, fanatiklere karşı Türkiye ile barışı savunmuştu. 30 Ağustos tarihinde İsmet Paşa'ya bir mektup yazdı. Ekselans, Yunan halkının büyük çoğunluğu güven göstererek kaderlerini 4 yıl için bana teslim etmiş bulunuyor. Sizi temin etmek isterim ki benim en büyük arzum iki ülke ilişkilerinin düzenlenmesiyle iki ülke arasına yakın bir dostluğun sağlanması ve bu yakın dostluğu bu sefer mümkün olan en geniş ve sürekli bir dostluk anlaşması, saldırmazlık ve hakem anlaşması ile resmileştirmektir. Dipnot, Damla Demiröz'ü Ankara Üniversitesi, İnkılap Teknik Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi sayı 35-36, Mayıs-Kasım 2005 sayfa 291-312. Birinci Dünya Savaşı sırasında Megali İdea'nın yani Büyük Ülkü'nün ateşli savaşçı savunucusu, İzmir'in ve Doğu Trakya'nın Yunanlara verilmesi için çabalamış olan siyasetçi, aradan 7 yıl geçtikten sonra dostluk ve barış elini uzatıyordu. Yan yana yaşayabilmek için çarenin barış olduğunu Büyük Yenilgi ve Lozan'la başlayan süreç içinde iyi anlamıştı. Bu gelişim ve girişimi Gazi ve İsmet Paşa çok önemsediler. Türkiye'nin sorunlar yaşadığı tek komşu devlet Yunanistan kalmıştı. Diktatör Pangalos döneminde gerginlik hiç azalmamıştı. Özellikle nüfus değişimi gibi duyarlı bir konudaki sorunlar iki ülkeyi sürekli germekteydi. Savaş olasılığı Türkiye ve Yunanistan'ı deniz kuvvetlerini güçlendirmeye zorluyordu. Türkiye Dostluk Anlaşması'ndan önce nüfus değişimi ile ilgili pürüzlerin giderilmesi amacıyla yetkililerin bir araya gelip çalışmaları için yeşil ışık yaktı. Yunan yönetimi de bu görüşü benimsedi. Gazi 1 Eylül'de Ertuğrul Yatı ile Çanakkale'ye geldi. Gazi'nin sınav yaptığını öğrenenler alfabe dersine sıkı sıkı çalışıyor, böylece sınavdan başarıyla çıkıyorlardı. Gazi valilik ve belediyeyi ziyaretten, sınav ve açıklamalardan sonra karşıya Eceabat'a geçti. Otomobille Arıburnu, Jonkbayırı ve Anafartaları ziyaret etti. 4 saat yürüyerek basın mensuplarına savaş alanlarını gösterdi, savaşları anlattı, o günleri yaşattı. Buralar Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı yerlerdi. Çanakkale'yi Gazi'den dinlemek herkesi heyecandan titretmişti. Gece yatta kaldı. Bütün donanma Gazi'nin emriyle manevra yapmak için Gelibolu önüne gelmişti. Yat ve donanma 2 Eylül'de Gelibolu önünde buluştu. Gazi telsizle bir savaş durumu vererek manevrayı başlattı. Donanma kırmızı ve mavi diye ikiye ayrılmıştı. Duruma göre komutanlara kararlarını soruyor ve değerlendiriyordu. Öğleden sonraki savaş durumunu bildirerek binlerce kişinin kıyıda toplandığı Gelibolu'ya çıktı. Hükümet konağında görevlileri sınadı, halka yeni alfabe hakkında bilgi verdi. Tarımcılarla konuştu, Gelibolu'dan ayrıldı. Yatı amiral gemisi Hamidiye'nin yakınında durdurdu. Saat 23'e kadar süren manevrayı izledi. Tüm denizcileriyle gurur duydu. Donanma komutanlığına bir mesaj göndererek donanma mensuplarını, komutanından en genç erine kadar kutladı, mutluluğunu bildirdi. Saat 2'de İstanbul'a döndü. İsmet Paşa ve Mustafa Necati Bey Ankara'ya döneceklerdi. Gazi ile birlikte bir süre bahçede dolaştılar. Güzel bir İstanbul günüydü. İsmet Paşa İstanbul'dan içim rahat olarak ayrılıyorum dedi. Belli ki halk bu değişimi benimsedi. Kanunu 1 Kasım günü meclise sunarız.
Ben de o vakte kadar mümkün olduğu kadar çok yer dolaşarak halka yeni harflerimizi tanıtırım. Uygulama yaptırırım. Alfabenin aksayan bir yanı varsa not alırım.
Yorulacaksın. Gazi sana yeni öğrendiğim bir şarkıyla cevap vereyim mi diye sordu. Ver. Gazi neşeyle şarkıya başladı. Ümit yolcusu yorulmaz, şevk içinde koşar gider.
Bahçede çalışan bahçıvan şaşkınlık içinde Gazi'ye, İsmet Paşa'ya bakıyordu. İsmet Paşa gülerek Malatya'ya gideceğim dedi. Oradan gezine katılacağımı sanıyorum.
Çok sevinirim.
9 Eylül 1928 günü üniversite gençliği bir sürpriz yaptı. Zafer ordusunun İzmir'e girişinin 6. yıl dönümünde üniversiteli gençlerle dolu bir Boğaziçi gemisi Dolmabahçe'nin önünde durdu. Yüzlerce genç Gazi'yi alkışlamaya, sevgi gösterileri yapmaya, bağırmaya başladılar. Gazi pencereden el sallayarak gençleri selamladı. Ama gösteri sona ermiyordu. Gazi Cumhurbaşkanlığı orkestrasının sarayın balkonuna çıkmasını emretti. Orkestra hızla balkona çıkıp yerleşti. Şef Zeki Bey'in yönetimindeki orkestra önce dağ başını duman almış marşını çaldı. Daha ilk ezgiler yükselir yükselmez gençler olanca güçleriyle marşı söylemeye başladılar. Orkestra İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşından sonra milli mücadele için bestelenmiş marşlara geçti. Orkestranın ve gençlerin gür sesi bütün Boğaz'a yayılıyordu. Son olarak Cumhuriyet Marşı söylendi. Marşlarla 10 yılı özetlediler. Gençler sevgi çığlıkları atarak, alkışlayarak, Gazi'ye selam durarak Dolmabahçe'den ayrıldılar. Bu sırada güzel İzmir'de kurtuluş şenlikleri yapılıyor, Gazi ve ordu minnetle anılıyordu.
Necati Bey telaş içindeydi. Gazi okulunun öğrenim mevsiminin başında açılması için çabalıyordu. Yapı bitmişti. Sınıflar, yatakhaneler, yemek, jimnastik ve toplantı salonları, kitaplık ve öğretmen odaları döşenmekteydi. Bürokratik sorunlar bitmiyor, tükenmiyordu. Millet mektepleri için dev bir program yapılmıştı. 10 binden fazla öğretmenin katılması ve pek çok okulun programını bu etkinliğe uydurması gerekmekteydi. Öğretmen sayısı yetişmezse yeni yazıyı öğrenmiş memurlardan yararlanılacaktı. Afişler bastırıyor, millet mektebi öğrencilerine verilecek defterleri, kalemleri hazırlatıyordu. Alfabe ve okuma kitaplarını bastırmak için kanunun kabulünü bekliyordu. Mim Necati Bey bu konuda da Maliye Bakanlığı'nın kendi muhasebecisinin, Levazım Şubesi'nin, personel dairesinin çıkardıkları bürokratik zorlukları aşmak zorundaydı. Kırtasiyecilik, kuralları dar yorumlama, her şeyi maliye yararına yorumlama bir bakanın bile aşması zor engellerdi. Mim Necati Bey sorunları rica ederek, iknaya çalışarak, bağırarak, masaya yumruk vurarak, yakaya sarılarak, kavga ederek, gerekirse korkutarak çözüyordu. Güzel, iyi bir işe yardımcı olmaktan zevk alacak memur sayısı yazık ki azdı. Bunlar güçlük çıkarmayı görevlerinin gereği sanan klasik memurlardı. Kim bilir halka nasıl davranıyorlardı. Ümit görevi devralacak genç memurlardaydı. Mim Necati Bey hastalanıyordu ama hastalığının belirtilerini yorgunluk sanmaktaydı.
İsmet Paşa Malatya'ya geldi. Belediye ortaokulunun salonunda, tek elverişli yer orasıydı, bir yemek verdi. Başbakan yemekte uzun bir konuşma yaparak devrimlerin amacına, hükümetin programına değindi. Alfabe devrimini de anlattı. Özetle dedi ki, "Yüzyılın ve geleceğin Türk milletinden isteklerine kulaklarımızı tıkamak elimizden gelmiyor. Çünkü biz geçmiş dönemlerin tam bir yıkım ile son bulduğuna tanık olan bir nesiliz. Bir insan cemiyetinde hayatın alameti okuyup yazmaktır. Okuyup yazma bilmeyen milletler arasından çıkmak artık kabul edilmiş bir programdır. Bugün memleket baştan başa bir dershane halindedir. Baş öğretmen bu milletin başlıca hazinesi olan büyük evladı Gazi'dir." Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 256-257. Osmanlı döneminde bir Anadolu şehrine sadrazamın, nazırların geldiği hemen hemen hiç görülmüş bir olay değildi. Halk devleti yönetenleri yeni görüyordu. Gazi kızları okullarına yolladı. İstanbul'a veda ederek 15 Eylül'de Sinop'a, 16 Eylül 1928 sabahı Samsun'a geldi. Samsun'da karşılayanların başında İsmet Paşa da vardı. İki şehirde de alfabeyi tanıtmış, görevlileri sınamıştı. 18 Eylül'de trenle Samsun'dan ayrıldılar. Ladik, Havza, Hacı Bayram istasyonlarında trenden indi, karşıcılarla konuştu, okuyup yazmayı öğrenmelerini istedi. 3 saat kadar Amasya'da kaldı, yeni alfabeyi anlattı, sınavlar yaptı. Yolculuğuna karayoluyla devam etti. 19 Eylül'de Tokat'a geldi. Her yerde olduğu gibi görevlileri, halktan bazı kimseleri sınavdan geçirdi. Yeni harfler ve yazım kuralları hakkında bilgi verdi. Sivas'a hareket etti. Yolda köylülerle, nahiye ve ilçe yöneticileriyle konuşa konuşa ilerledi. Okuyup yazma öğrenmelerini istedi. Sorularını yanıtladı, dertlerini dinledi. Geç saatte Sivas'a geldiler. Yöneticiler ve halk Çamlıbel'de bekliyorlardı. Top atışlarıyla selamlandılar. Hükümet meydanına bir yazı tahtası konulmasını istedi. Akşam yemekte konu elbette yeni yazıydı. Erkenden yattılar. Sabah erkenden meydanda yazı tahtasının başına geçti, anlattı, öğretti, sınav yaptı. Başaranları halk alkışlayarak ödüllendiriyordu. Yeni yazıya gösterilen ilgi Gazi ve İsmet Paşa'yı çok mutlu etmişti. Sivas'tan sevgi gösterileri arasında ayrıldılar. Gazi yolda Şarkışla'da durdu. Karşıcıları sınavdan geçirdi. Takıldıkları konuları aydınlattı. Saat 14.30'da Kayseri'ye ulaştılar. Doğruca yazı tahtasının konulduğu meydana geldiler. Çevre çok kalabalıktı. Yöneticilerin çoğu subay ve öğretmenler, yeni alfabeyi oldukça öğrenmişlerdi. Hepsi sınavdan fazla yanlış yapmadan geçmeyi başardılar. Gazi Kırşehir ve Yozgat'tan gelen kurullar ve yurttaşlarla görüştü. Genç bir gazeteci başyaver Rusuhi Bey'e dostluk kurmak için "Bu paşalar hiç dinlenmezler mi?" diye sordu. Rusuhi Bey gülerek "Dinlenselerdi burası Fransızların sömürgesi, bir Fransız da şimdi size Fransızca alfabeyi öğretiyor olurdu" dedi. Dipnot: Çukurova'dan Sivas'a kadarki arazi Sevr'e bağlı üçlü anlaşma gereği Fransızların sömürü bölgesi olacaktı. Hatta Fransız generali Cuaret bir bildiri yayımlayarak Fransa'nın bu bölge üzerinde padişahın izniyle manda kurduğunu iddia edecektir. 13 Kasım 1919 Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2. Cilt Sayfa 206. Gazeteci şaşarak baktı. "Anlamadım." Gazeteci Sevr Anlaşması'na ek üçlü anlaşmayı, bu anlaşmaya göre buraların Fransız sömürü bölgesi olarak ayrıldığını bilmiyordu. Rusuhi Bey kızgınlığını saklayamadı. Sevr'i de onun melun ekini de işte bu paşalar ve arkadaşları yırtıp attı. Bunu bilmemek ayıptır arkadaş. Rusuhi Bey çok rahatsız olmuştu. Okullarda yakın tarih iyi anlatılmazsa birkaç nesil sonra bunları doğru dürüst bilen kimse kalmayabilir. Türkiye dünyada devletinin kuruluşunu ve kurtarıcılarını bilmeyen tek ülke olurdu. Paşalar ve beraberindekiler akşam trenle Kayseri'den törenle ayrıldılar. 21 Eylül 1928 günü Ankara'da oldular. İstasyon çok kalabalıktı. Karşılayanlardan bir bakan Gazi'ye bir Hakimiyeti Milliye gazetesi verdi. Gazete yeni harflerle şu manşeti atmıştı: "Safa geldin Büyük Gazi." Birinci sayfanın bir bölümü de yeni harflerleydi. Gazi alfabe gezisi sırasında yazım kurallarının aksayan yanlarını saptamıştı. Aksaklıkları ve önerilerini bir yazıyla İsmet Paşa'ya bildirdi. Yazı alfabe kurulunda görüşülecek, Gazi'nin haklı olduğu görülerek önerileri kabul edilecekti. Dipnot: Alfabe hazırlıkları, konferanslar, geziler hakkında yararlandığım temel eserler Bilal Nevşimşir Türk Yazı Devrimi sayfa 157-200, Atatürk'ün bütün eserleri 22. cilt sayfa 148. Ş. Ülkü Taşır sayfa 58-74-85-115. Alfabe kurulu alfabe dil bilgisi ve yazım kurallarıyla ilgili 6 kitap hazırlamıştı. Bazı üyeler de alfabeyi tanıtan broşürler yayımlıyorlardı. Kurulun üyesi sayısı artırıldı, adı Dil Kurulu oldu. Dipnot, yeni üyeler çeşitli mesleklerdendir. Ahmet Razim, Reşat Nuri Güntekin, Celal Sahir Erozan, Velet İzbudak, İsmail Hikmet Ertaylan, Besim Atalay, İbrahim Necmi Dilmen, Hamit Zübeyir Koşay, Hasan Fehmi Turgal, İshak Refet Işıtman, Mehmet Bağa Toven, Yaşar Özey, Giyula Mestraroş, Etnografya Müzesi Müdürü, Macar Türkolog. Gazi yazıyı yolladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Zeki Bey'i çağırttı, oturmasını istedi. Zeki Bey, musiki sözleri ezberlemeyi kolaylaştırır. Düşündüm ki yeni alfabeyi halkımıza müzik yardımıyla daha kolay ezberletebiliriz. Zeki Bey'e hazırladığı harf listesini verdi. Baş kısımda yalnız sesli harflerin bulunduğu, sonra alfabedeki sırayla sessiz harflerin dizildiği bir listeydi bu. A, O, U, I, E, Ö, Ü, İ, B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Bu düşündüğüm marşın güftesi. Senden ricam bu güfteyi harflerin okunuşunu dikkate alarak basit bir biçimde bestele. Kolayca ezberlenip söylenebilsin. Haydi burada çalışmaya başla. Peki efendim. Zeki Bey çalışma odasındaki piyanonun başına geçti. Harflerden oluşan güfteyi bestelemeye başladı. Sofracı bir kadeh rakı getirip piyanonun üzerine bıraktı. Besteyi bitirmeden piyanonun başından kalkmadı. Bitirince çalıp söyledi, Gazi beğenmişti. Teşekkür ederim. Sofra arkadaşlarını, aşçıları, sofracıları, memurları, şoförleri, nöbetçileri topladı. Zeki Bey çaldı, kora başılık yapan Gazi'ye uyarak marşı söylemeye başladılar. Öğreninceye kadar tekrar ettiler. Marşın adı Harfler Marşı oldu. Okullara ve birliklere dağıtılması için notası ve güftesi Eğitim Bakanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, ayrıca gazetelere yollandı. Marşın notası ilk kez 29 Eylül'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.